Ayrım 13. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 187. Jean Fortier, Clermont cezaevinden rahibe elbisesiyle kaçmayı başarmıştı. Şehre giden sokakta birkaç adım attı. Birdenbire durdu. Ürpererek elini kalbine götürdü. Heyecanı şiddetliydi. Vücudu baştan başa titriyor, gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Jean Fortier bir dakika bile vakit kaybetmemesi gerektiğini, biraz sonra kaçtığının farkına varan jandarmaların onu aramaya başlayacaklarını düşündü. Halbuki Jean daima hür ve serbest kalmak, mutlaka çocuklarını bulmak istiyordu. Hemen cesaretini topladı, şehre yöneldi. Dar sokaklara daldı. Sokaktaki dükkanların çoğu açıktı. 15 dakika kadar yürüdü, sonra yavaşladı. Etrafına bakındı. Bir kadın elinde süt tenekesiyle kendisine doğru geliyordu. Jean gelen kadına, "Bayan, tren istasyonu nerede acaba?" diye sordu. "Doğru yürüyün, 2-3 dakika çeker." Jean teşekkür etti, gene yürümeye başladı. Kapısı yeni açılan bir dükkan dikkatini çekti. Burası çamaşır ve hazır elbise satan bir yerdi. Jean dükkana girdi. İçeride bir kadın elbiseleri temizlemek ve asmakla meşguldü. "Ne arzu ediyorsunuz hemşire?" dedi. "Bir fakir kadını ziyarete gidiyorum. O kadını sıcak tutacak bir elbise alacağım. Aşağı yukarı benim bedenimdedir. Bana uyacak gibi olursa iyi gelir zannederim." Dükkancı baş üstüne diyerek birçok elbiseler çıkarmaya başladı. Jean kalın yünlüden bir entari ve bir şapka aldı. Gene yünden büyükçe bir boyun atkısı seçti. Bunları bir bohçaya sardırdı. Dükkancı kadın paranın üstünü verirken, "Acele ediyorsunuz, işiniz var galiba. Trene yetişeceksiniz. 7:43'te kalkacak," dedi. Jean bohçayı alarak dükkandan çıktı. Kendi kendine, "Trenin kalkmasına 15 dakika var. Sabah da oluyor. Elbiseyi acaba nerede değiştirebilirim?" diye düşündü. Bu sırada açık bir kapı gördü. İçeriye girince kendini loş bir avluda buldu. Dip tarafta basamakları güç seçilen bir merdiven vardı. Evin üst katında ses seda yoktu. Jean derhal üstündekileri çıkardı, yeni aldıklarını giydi. Başına şapkayı da geçirdi. Saçları meydana çıktı. Atkıyı boynuna doladı. Rahibe elbisesini bohçaya sardı, avludan çıktı. Tren istasyonuna doğru yürümeye başladı. Jean yeni kıyafetiyle tarlada çalışan işçi kadınlara benzemişti. İstasyona varırken tren düdüğünü işitti. Kalbi çarpıyordu, koşmaya başladı, istasyona girdi. Memurlardan birisine, "Paris'e gideceğim," dedi. Memur bilet kişisini gösterdi. "Bilet şuradan veriyorlar, çabuk olun, tren kalkıyor," dedi. Jean gişeye koştu. Bileti alıp trene bindi. Girdiği kompartmanda ana kız iki kişi vardı. Bir köşeye büzüldü, bohçasına göz attı. Bir şey görünmüyordu. Düdük öttü. Katar hareket etti. Elindeki bohçayı acaba ne yapmalıydı? Bohça hem kendisine yük oluyordu, hem de kendisini bu bohça yardımıyla bulabilirlerdi. Bu sırada Clermont cezaevindeki revirde Jean'ın hala işe başlamadığını görerek henüz uyanmadığını zannettiler. Hizmetçilerden biri Jean'ın odasına gitti. Orada da bulamayınca mutfaktadır diye beklediler. Baş rahibe öbür rahibelerle birlikte kiliseden döndü. Hemşire Flomen'in gelmemesinden endişelenerek, "Odasına bakın," dedi. O vakit iş anlaşıldı. Hemşire Flomen uyuyordu. Uyandırmak da kabil olmuyordu. Odadan hemşirenin elbiseleri kaybolmuştu. Jean'inkiler ise orada duruyordu. Kadının kaçtığı anlaşıldı. Derhal müdürlüğe haber verildi. Bir saat sonra bütün Clermont halkı müebbet hapse mahkum olmuş bir kadının kaçtığını öğrendi. Jean'ın tren istasyonunu sorduğu kadın, hazır elbiseci kadın, olayı duyunca gidip gördüklerini ve olup bitenleri anlattılar. Sonunda Jean'ın kıyafet değiştirip Paris'e gittiği anlaşıldı. O halde kaçak mutlaka Paris yolundaydı. Tren Paris'e girmezden evvel istasyona bir sivil polisle iki jandarma gönderildi. Katar 3 dakika sonra istasyona girmişti. Müfettişin emri üzerine Clermont'dan gelen bütün yolcular ayrı bir yere alındılar. Bunlar arasında Jean Fortier yoktu. Clermont'dan kaçan kadına benzer bir kimsenin trene bindiğini gören de çıkmadı. Jean ile beraber bulunan ana kız, Cray istasyonunda indiler. Jean yalnız kalmıştı. 5 dakika sonra tren bir tünele girdi. Jean tünelin karanlığından yararlanarak bohçayı pencereden attı. Bir istasyonda tren memuru, "Sen Deni istasyonu!" diye bağırdı. Jean burada trenden indi. Yaya yürümeye başladı. Paris'e 1 saatte vardı. Günlerden pazardı. Paris kar altındaydı. Sokaklarda dolaşanlar pek azdı. Çöpçüler karları küreyip çamurlu yolları açıyorlardı. Jean derin bir nefes aldı. Soğuktu ama soğuk umurunda bile değildi. Yalnız karnı çok acıkmıştı. İlk rastladığı aşçı dükkanına girdi, karnını doyurdu. Zihnini topladı. Karnını doyurduktan sonra bir otobüse bindi, Vincennes'e gitti. Orada Şevri Köyü yakınındaki istasyona her gün bir tren olduğunu öğrendi. Bu trene bindi. İçinden de "Allah vere de tanımasalar" diyordu. 21 yıldan beri zavallı kadın çok değişmişti. Saçları ağarmış, yüzünde derin buruşukluklar meydana gelmişti. Kadıncağız felaketler çekmiş, gözyaşları dökmüştü. 9 yıl tımarhanede kalmıştı. Şimdi 48 yaşındaydı, tamamen çökmüştü. Trenden inince durakta bir araba gördü. Arabanın üstünde uğrayacağı yerlerin atları yazılıydı. Bu atlar arasında Şevri Köyü'nün de ismi vardı. Birkaç kişi arabaya bindi. Jean da arabaya binip oturdu. Karla örtülü yollardan çok ağır ilerliyorlardı. Nihayet Şevri Köyü'ne vardılar. Araba papazın evi önünde durdu. Jean Fortier çok heyecanlıydı. O zaman papazın kendisine ne kadar iyi muamele ettiğini bir daha hatırladı. Jean arabadan indi, evin parmaklıklı kapısını tanımıştı. O zaman açlıktan, yorgunluktan dermansız kalarak şu kapıyı çaldı, kucağında George olduğu halde kapının eşiğine düştüğü aklına geldi. Sokağa geçti, 21 yıl önce yaptığı gibi kapının zilini çaldı. Soğuktan çeneleri birbirine çarpan yaşlı bir hizmetçi gelip kapıyı açtı. "Ne istiyorsunuz madam?" "Papaz efendiyi görmek istiyorum." "Papaz efendi kilisede. Görmek istiyorsanız oraya gidin." Bu cevabı alan Jean yavaş yavaş kiliseye doğru yürüdü. Papaz yalnız kalınca yanına yaklaştı. Bu 50 yaşlarında bir adamdı. "Affedersiniz papaz efendi," dedi. "Ne istiyorsunuz kızım?" "Sizi görmek için Paris'ten geliyorum. Eve uğradım, yoktunuz." "Odama gidelim, buyurun. Ben birisi için sizden bazı şeyler öğrenmeye geldim."
"Ne gibi şeyler?"
"1861'de burada bulunan sizden evvelki papaz hakkında."
"Sayın papaz, lojiden mi bahsediyorsunuz acaba?"
"Kızım, o 1871 savaşında öldü. Ben onun yerine geldim."
"Bir ablası vardı onun, değil mi?"
"Evet, varmış. O da papaz efendiden az önce ölmüş."
"Ablasının yanında bir çocuk olacaktı, değil mi?"
"Evet, kendi oğlu." Jean titreyerek içinden, "Benim oğlum, benim oğlum," dedi. Sonra heyecanını gizlemeye çalışarak sordu.
"O çocuğun ne olduğunu biliyor musunuz? Bunu öğrenmek için sizi rahatsız ettim."
Papaz başını salladı. "Bu hususta size vereceğim bilgi çok az. Ben buraya geldiğim zaman papazın cenazesine ablasının oğlu da gelmişti. Papazın akrabasından biri çocuğu Paris'e götürdü. Bu kadar biliyorum, başka bir bilgim yok."
"O zatın adını biliyor musunuz?"
"Hayır." Kadıncağız ümitsiz bir halde, "O halde bir şey öğrenemeyeceğim," dedi. Jean'ın soruları papazı şüphelendirdi. Bunu anlayan Jean hemen ilave etti.
"Bunları ben bir başkası için soruyorum. Monsieur Logier'in ablasının kocasını sormuştu, soyadını öğrenmek için. Soyadını öğrenirsem oğlunun soyadı çıkar. Bunu sorana oğlu lazımmış." Demek o çocuğu bulmak istiyorlar. Ne yapacaklar acaba?
Orasını bilmem. Bana soru ver dediler, ben de sordum, öğrenemedim. Bilmiyorlar derim, olur biter.
Papaz ona inandı. Ben de size söylediğimden fazla bir şey bilmiyorum. Köyde sorarsanız belki bilen çıkar, dedi. Haydi güle güle.
Jean papazdan ayrılarak kiliseden çıktı. Büyük bir ümitsizlik içindeydi. Çocuk Paris'e gitmiş. Koca Paris'te nasıl bulunur?
Jean gözyaşları dökerek Allah'a dua etti.
Paris'e gece gitti. Ertesi gün Giovanni köyüne gidip kızını bıraktığı süt ananın akrabalığını soruşturdu. Kapı kapı dolaştı. Hiçbir şey öğrenemedi. Gece treniyle tekrar Paris'e döndü.
Saint Antoine sokağında yeni açılan bir sütçü dükkanına girdi. Süt ve ekmek istedi.
Yemeğini yedi. Soğuğun şiddeti kırılmış, sokaklarda karlar erimeye başlamıştı. Bulutların arasında güneşin solgun ışıkları yansıyordu. Oradan çıktı. Ucuz bir kiralık oda aramaya başladı.
Mare mahallesinde uygun bir yer bulamadı.
Sen sokağına kadar uzandı. Orada kiralık küçük odalar diye bir levha gördü. Bunlar herhalde ucuzdur diye düşündü. Kemerli bir yerden geçti, bir avluya girdi. Orada bir kapıcı odası vardı. Kapıcı lahana çorbası pişiriyordu. Ona kiralık odaları görmek istediğini söyledi. Kapıcı,
"Hay hay, görebilirsiniz," dedi. "Gelin göstereyim."
Birlikte üst kata çıktılar. Jean odayı gördü, beğendi.
"Burayı tutayım. Ben taşradan geldim. Bugün eşya getirir döşerim," dedi.
"Yalnız bir aylığını peşin alıyoruz."
"Olur, vereyim. İsterseniz şimdi bile verebilirim."
"Hay hay, ben ev sahibinin adına imza atar, parayı aldığıma dair makbuzu size veririm."
Aşağı indiler. Jean 35 frank verdi. Adını makbuza Lis Perrin olarak yazdırdı. Kira parasının üstüne 5 frank daha ekledi. Bu da kapıcınındı. Kapıcı buna çok memnun oldu.
"Eşyanızı çabuk alıp getirin. Yerleştirmek için size yardım edeyim," dedi.
"Bu yakınlarda kullanılmış eşya satan dükkanlar var mı?"
"Şurada, Jacob sokağında solda 4. dükkan. 24 numaranın kapıcısı gönderdi beni derseniz işinizi çabuk görürler."
Jean'ın satın aldığı eşyaları bir saate kadar hazırlayıp göndereceklerdi. Jean oradan çıktı. Yolda bazı çamaşırlar aldı. Bir saat sonra eşyaları getirdiler. Jean onları yerleştirdi. Küflü demir sobada kok kömürü yanmaya başlamıştı. Bu durumuna Jean dua etti. Sonra kesesini açtı, baktı. Hemen hemen boştu.
"Açlıktan ölmemek için hemen kendime bir iş bulmalıyım," dedi.
Aşağıya indi. Oturduğu evden 50 adım ötede "Ekmekçilerin buluşma yeri" diye yazılı bir levha gördü. Burası bir şarapçı dükkanıydı. Bourbon rıhtımındaki odasında Lucy Bayan Augustine'in verdiği işin çoğunu bitirmişti. Provasını yapacağı elbisenin üzerine süslerini taktı. Elbise ilk provaya hazırdı. Lucy büyükçe bir bohça açtı. İçine elbiseleri güzelce yerleştirdi. Saatine baktı.
"Kahvaltımı çabucak yapayım. Elbisenin sahibini memnun etmek zor olacak," diyorlar. "Herhalde prova uzun sürer. Provayı yaptıktan sonra madama işi gösteririm. Alınacak parçaları da alırım."
Lucy bunları düşünerek mangalı yaktı. Birdenbire,
"Ay, ekmek yok. Ekmekçi kadın ekmeği getirmemiş. Herhalde aşağıya kapıcıya bırakıp gitmiştir. Soframı hazırlayayım da gider alırım," dedi kendi kendine. Yemeği ateşe koydu, alt kata indi. Kapıcı kadına,
"Bayan Dominik, ekmekçi kadın benim ekmeği getirdi mi?" diye sordu.
"Hayır Matmazel Lucy, içeri buyurun. Benim ekmek de gelmedi. Artık çekilmez oldular. Ekmekçileri sık sık değiştirip duruyorlar."
"Evet, işleri düzenli gitmiyor. Halbuki ben şimdi hemen karnımı doyurup işe gidecektim."
"Bizimki için biraz ekmek almıştım. Size biraz vereyim mi?"
"Memnun olurum."
Bayan Dominik bir dolap açtı. İçinden bir parça ekmek çıkarıp Lucy'ye verdi. O sırada iri yarı çirkin bir kız kapıyı çaldı. Elinde ufaklı büyüklü ekmekler vardı.
Lucy, geldi dedi. Gene değiştirmişler. Kapıyı açtı. Kapıcı bağırarak, anlaşılan müşterilere artık hiç ekmek getirmeyeceksiniz. Sizin dükkandan bıktım usandım. Başka yerden alacağım dedi. Benim kabahatim yok ki diye cevap verdi ekmekçi. Kovulan ekmekçinin yerine ben daha bugün geldim. Daha müşterileri bile öğrenemedim. Lucy, haydi benim ekmeği ver. Bundan sonra getirdikçe yukarıya odama çıkar. Her gün parasını peşin veririm ben, diye ekledi. Matmazel ekmeği her zaman ben getirecek değilim. Bizim usta ekmek satacak bir kadın arıyor. Benim işim başka. Bugünlük ben geldim. Birkaç gün daha öğleye kadar ekmek bekleyeceğiz desene. Lucy odasına çıkıp karnını doyurduktan sonra bohçasını koltuğuna aldı. Bir arabaya bindi. Morilla sokağındaki Paul Harman'ın evine gitti. Mary Harman 4 günden beri çok rahatsızdı. Sık sık öksürüyor, hastalık sebebiyle iyice huysuzlaşıyordu. Çoğu zaman kızıp köpürüyor, bazen de kuzu gibi yumuşuyordu. Mary dikişçi kız Lucy'yi güler yüzle kabul etti. Matmazel Lucy dedi, mükemmel iş çıkardın mı bakalım? Elimden geldiği kadar çalıştım matmazel. Augustine'in düşündüklerini yaptım zannediyorum. Elbise meydana geldi mi bari? Sadece teyelledim. Prova edelim, beğenecek misiniz bakalım? Olur. Korsa ile etekliğin nasıl süsleneceğini burada görecek miyiz? Evet matmazel. Lucy bohçayı açtı, elbiseyi bir kanepe üzerine serdi. Oh, elbise daha şimdiden güzel olmuş. Süsler çok acayip konmuş ama güzel. Bu usulü ben buldum matmazel. Öyleyse tebrik ederim, çok ince zevkiniz var sizin. Lucy'nin güler yüzü Mary'nin çok hoşuna gitti. Madame Augustine sizi dükkanında çalıştırmak istiyor, sizden çok memnun. Öyle ama ben odamda çalışmayı tercih ediyorum. Annem babanla beraber misin? Lucy üzülerek, annem babam yok matmazel diye cevap verdi. Öldüler mi? Bilmiyorum matmazel. Beni 1 yaşındayken terk edilmiş çocuklar yurduna bırakmışlar. Orada yetimhanede büyüdüm. Peki sizi oraya bırakanlar bir işaret koymaz mı? Hısım akrabası arasın bulsun diye çocukların bir işareti, bir alameti yok mudur? Çocuk yurda bırakıldığı zaman üzerindeki elbise, işaret, markalar deftere yazılır. Bir de numara verilir. Mesela benim numaram 9'du. Bu numaraya bir at ekleyerek nüfus defterine kaydettirirler. Tuhaf şeyler. Demek siz oraya bırakıldınız. 21 yıl evvel. Orada beni çalıştırdılar. Sanat öğrendim. 16 yaşındayken bir terzi kadına çırak verdiler. Kadın bana her türlü iyiliği yaptı. Sonra öldü. Çok ağladım. O zaman 19 yaşımdaydım. Yurttaki yöneticilere durumu anlattım. Artık serbest kalmak istiyordum. Biraz param vardı. Bir oda kiraladım. Eşya aldım. Büyük terzilerin verdikleri işleri yapmaya başladım. Birine 1 yıl kadar hizmet ettim. O kalktı, Rusya'ya gitti. O zamandan beri Madame Augustine ile çalışıyorum. Kaç yaşındasın sen Lucy? Böyle sen diyorum, kısaca Lucy diyorum, kusura bakmazsın değil mi? Bunu şeref bilirim matmazel. Öyleyse bir daha sorayım. Kaç yaşındasın sen? 22 matmazel. Bu kadar becerikli olduğunuz halde niçin bir dükkan açmıyorsunuz? Bunun için 2 şey lazım. Bir müşteri olacak, diğeri para. Elinizde böyle güzel sanat varken paralı bir koca bulabilirsiniz. Bu para ile dükkan açarsınız, zamanla müşteriler de gelir. Lucy kıpkırmızı oldu. Mary gülerek, evlenmeyi hiç aklınızdan geçirmiyor musunuz sanki? Doğru matmazel. Neden evlenmiyorsunuz öyleyse? Beni seven, benim de sevdiğim erkek fakirdir. Elinde güzel bir sanatı var. Bir iş bulunca evleneceğiz. O zaman ben de dikişçiliği bırakacağım. Çünkü nişanlım öyle istiyor. Doğru değil bu. Neyse, evleneceğiniz zaman ben de size bir çeyiz veririm. Kocanız benim dikişlerimi dikmenize müsaade ederse tabii. Söylerim matmazel, müsaade edeceğinden eminim. Konuşma devam ederken Lucy işini bitirdi. elbisenin gelecek perşembe gününe kadar hazır olacağını söyledi. Marie Allah'a ısmarladık deyip evden ayrıldı. Jean Fortier'in girdiği ekmekçilerin buluşma yeri levhası bulunan şarapçı dükkanı epeyce şöhretli bir yerdi. Burası fırıncı, ekmekçi, hamurcu, usta, kalfa gibi kimselerin toplandıkları bir yerdi. Jean içeriden adamların kahkahalarla güldüklerini işitince biraz durakladı. Kapının yanında oturan 24-25 yaşlarında bir genç Jean'ın girmekte tereddüt ettiğini görünce "Giriniz madam," dedi. "Yer var içeride." Bir hizmetçi kız "Evet evet yer var buyurun. Burada biz hep aynı sanat erbabıyız. Siz meslekten değilseniz bile gene girin buyurun," dedi. Jean gülümsedi. Gencin yanına oturdu. Hizmetçi sordu. "Ne yiyeceksiniz?" Jean yemek söyledi. Bu sırada yanına oturduğu genç bir masa ilerideki bir delikanlıyla konuşuyordu. "Bana bak, bizim usta ile karısını sinir illetine tutulmaktan, maşa ile tutacak kadar sert olmaktan kurtaracak bir çare biliyor musun?" dedi. "Onların neleri var? Hastalıklarına en iyi ne gelir sahi?" "Namuslu bir ekmekçi kadın." "Ekmekçi kadın arıyorlarsa avuçlarını yalasınlar. Bugünlerde ekmekçi kadınlar fırtınalara dayanamayıp uçuyorlar. Ekmekçilik de artık kıymete bindi ha. Kadın bulmak şimdi mümkün değil. Bizim dükkanda 15 günden beri tam 4 ekmekçi değiştirdik." "Sizin dükkanda da bir şey mi sanki? Biz 12 günde 5 kişi değiştirdik." "Müşteriler kıyameti koparıyor. Başka yerden alırız diyorlar. Bizimkiler de kızıyor. Hatta yarın hizmetçi kadın ekmek dağıtacak. Artık akşam üzeri ancak döner. Bu aralık birisi gitse iş istese, ekmek satmak istediğini söylese, günde 3 frank kazandıktan başka 2 kilo da ekmeğe kavuşur. Eğer senin bildiğin biri varsa hemen göndermeye bak bizim fırına." "Bildiğim yok." Jean konuşmayı dikkatle izledi. Yemeğini yedikten sonra bekledi. Masalar yavaş yavaş boşalıyordu. Yanındaki genç kahve içerek gazete okumaya daldı. Bir çeyrek saat sonra gazetesini cebine koydu, kalkmaya davrandı. Jean onu eliyle durdurarak "Affedersiniz, biraz evvel sizin dükkanda ekmek satacak bir kadına ihtiyaç var demiştiniz de." "Evet." "Yoksa siz girmek mi istiyorsunuz?" "Evet, girmek istiyorum." "Daha evvel ekmekçilik yaptınız mı hiç?" "Hayır, ama çabuk öğrenirim. Müşterileri çabuk tanır, dükkancıyı da memnun ederim." "Akıllıya benziyorsunuz. Ekmek dağıtmak kolay gibi gelir ama çok yorucudur aslında." "Gücüm yeter. Yılmam da. İşin doğrusu çalışmak mecburiyetindeyim." "Sırtınızda küfe yahut elinizde araba, günde 5 saat dolaşacaksınız. Her evin yukarı katlarına çıkacaksınız." "Çalışırım dedim ya." "Paris'in sokaklarını tanır mısınız?" "Çok tanımam. Ekmekçinin müşterileri hep bir mahallede bulunmazlar mı?" "Yoo, her mahallede müşteri vardır." "Sizin usta nerede oturuyor?" "Dauphin sokağı 15 numarada. Bizimkiler 3 günden beri harıl harıl ekmek satıcısı arıyorlar. İsterseniz ben bu akşam sizden bahsedeyim, yarın gelin siz. Gerisini Madame Libre ile kararlaştırırsınız." "Allah sizden razı olsun. Sevap işlemiş olacaksınız." "Yarın sabah siz dükkana gelin. Beni buraya Lyon'u yolladı deyin. Hemen işe alırlar zannederim. Haydi şimdilik Allah'a ısmarladık. Yarın görüşürüz." "Ha, bir de ekmeklerin adlarını öğrenmen lazım," dedi genç adam. "Çok mudur ekmek adı?" "20 kadar. Ben size yazar veririm. Sizin adınız ne?" "Lis Perrin." "Pekala, yarın görüşürüz." Lyonlu dükkandan çıktı, işine gitti. Jean yediklerinin parasını verdi, odasına geldi. Kendi kendine, "Günde 5 saat çalışırım. 3 frankla biraz yiyecek alırım. Geri kalan vaktimi çocuklarımı aramakla geçiririm," diye düşündü. Ertesi gün erkenden kalktı. Dauphin sokağındaki ekmekçi dükkanına gitti. Madame Libret tezgahtaydı. Jean Lyonlu tarafından geliyorum deyince kadın gülümsedi. Lyonlu'nun bahsettiği madam siz misiniz?
Evet madam.
Daha evvel ekmek sattınız mı hiç?
Hayır madam. Fakat çalışırım. Benden memnun kalırsınız. Başaracağımı umuyorum.
Bir deneyelim. Nerede oturuyorsunuz siz?
Sen sokağında 24 numarada.
Memleketimden 3 yıl evvel geldim.
Evli misiniz?
Hayır, dulum.
Pekala, tavrınız, hareketiniz hoşuma gitti. Adınız ne sizin?
Liz Perrin.
Liz Perrin, bugünden işe başlayacaksınız. Öğle üzeri buraya gelirsiniz. Hizmetçi size müşterilerin yerlerini gösterir. Defterle veresiye olanları götürür, tanırsınız. Çalışırsanız çabuk öğrenirsiniz.
Kaçta gelmek lazım?
Sabahleyin saat 6'da gelip ekmekleri dağıtmalısınız. Günde 3 frank veririm. 2 kiloda ekmek var.
Kabul ediyorum madam.
Şu halde öğleüstü gelin. Hizmetçi size müşterileri göstersin.
Gelirim madam.
Şu 10 frangı da alın. Bu ilk bahşişiniz olsun.
Jean kızararak parayı aldı. Sevinerek oradan uzaklaştı.
Öğle vakti ekmekçi dükkanına geldi. Hizmetçi kızla yola çıktılar. 2 saatte bütün müşterileri dolaştılar. Akşam üzeri tekrar geldi. Hizmetçi kızla birlikte akşam dağıtımını yaptılar. Bu hizmetçi kız, Lucy'nin evine ekmek getiren çirkin suratlı iri yarı kızdı. Jean yemeğini odasında yemek istemiyordu. Ekmekçilerin buluşma yeri denen şarapçı dükkanında yemekler ucuz olduğundan her gün gidip orada karnını doyurmaya karar verdi. O gün işi bittikten sonra gitti. Akşamki genci gördü. Delikanlı onu kutladı.
Lizon teyze teşekküre meşekküre lüzum yok dedi. Sizin işiniz görüldü ya. Ben buna memnun oldum.
Bundan sonra Jean'ın ekmekçiler arasındaki adı Lizon teyze yahut ekmekçi kadın kaldı. O akşam kadıncağız lokantanın bütün müşterileriyle ahbap oldu. Jean ertesi gün belli saatte dükkana geldi. Hava açık fakat oldukça soğuktu. Bir tekerlekli arabayı sürmektense küfeye yüklenmeyi tercih etti. Adreslerin yazılı olduğu liste ile ekmek bıçağını beline astı, işe çıktı. Müşterilerin oturdukları yerleri göz önüne getirerek çok vakit kaybetmeden ekmek dağıtacaktı. Bourbon rıhtımı en uzak yer olduğundan her yere dağıttı. Oraya ancak saat 8:30'da varabildi. Kapıcı kadın yeni ekmekçiyi görünce "Al sana bir başkası daha." diye bağırdı.
Jean, "Evet madam.
Yeniyim ama beni bundan sonra her gün göreceğinizi umarım." diye cevap verdi.
"Daha iyi, her vakit böyle erken gelseniz bari." diye cevap verdi kapıcı kadın.
"Erken gelmeye çalışırım. Lütfen hangi katlara çıkacağımı söyler misiniz bana?"
Kapıcı kadın gerekli bilgiyi verdi.
Jean katları çıkmaya başladı. 6. katta birbirine benzeyen 2 kapı görünce hangisini çalacağını şaşırdı. Bu sırada Lucy kapısını açtı.
"Ay, ekmek mi getirdiniz?" diye sordu.
Jean kızın güzelliğine hayran kalarak
"Evet matmazel," dedi.
"Gelin paranızı vereyim."
Kadın kızın odasına girdi.
Odadaki intizama hayran kalmıştı. Merdivenleri çıkarken de çok yorulmuştu.
Lucy, "Yorgun görünüyorsunuz madam, biraz oturmaz mısınız?" diye sordu.
"Teşekkür ederim matmazel. İşimi bitirdim. Gidip ustaya hesabımı vereyim."
Bunu söyledi fakat gene gitmedi.
Gözleri Lucy'den hiç ayrılmıyor, genç kıza sebebini bilmediği derin bir sevgi ve ilgiyle bakıyordu. Bir türlü ayrılamıyordu oradan. Gözleri odanın içinde dolaştı. Dikiş makinesi dikkatini çekmişti.
"Terzi misiniz matmazel?" diye sordu.
"Evet madam. Sizin de dikişiniz olursa getirin."
"Siz zenginler için çalışırsınız. Bizim gibiler bir şey diktirmez. Ben kendi dikişimi kendim dikerim."
Lucy konuyu değiştirdi. "Demek bundan sonra ekmeği hep siz getireceksiniz."
"Evet matmazel.
Buraya kadar çıkmak sizi yorarsa ekmeği kapıcıya bırakın. O size parasını verir.
Siz yalnız Mademoiselle Luce'un ekmeği bu, deyin kâfi. Jean bu adı duyunca şaşırdı. Kalbi şiddetle çarpmaya başlamıştı. Sizin adınız Lucy mi? Diye sordu. Evet, güzel bir isim, çok severim bu ismi ben. Ekmekçi kadın dükkana dönerken, adı Lucy imiş, benim kızım gibi, diye düşündü. Aklıma korkunç anılar geldi. Hakikaten bana çok dokundu. Sesi, bakışı beni heyecanlandırdı da. Tam da kızımın yaşlarında. O da bu kadar büyümüş, böyle güzelleşmiş midir? Acaba bir gün görebilecek miyim? Yoksa hiç mi göremeyeceğim? Elbette bir gün Allah yardım eder de ona rastlarım. Şimdilik şu kızın ekmeğini her gün odasına çıkarır, onu gördükçe kızımı hatırlarım, diye avundu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 203.